Ayrım 17, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 164. 41. Bölüm. Cebel'in önderliğinde binadan topluca çıkıştan önceki anlarda halk yanardağ gibi vahşice köpürdü. Kadınlar da evlerden çıkarak erkeklere katıldılar. Çete liderlerinin evlerine baskın yaptılar, içeridekilere elleriyle ve ayaklarıyla saldırdılar. Ev sakinleri de hayatlarını kurtarmak için haykırışlar ve çığlıklar arasında elleriyle yüzlerini ya da başlarını tutarak kaçmak zorunda kaldılar. Evlerdeki bütün mobilyalar, yiyecekler ve giyecekler alıp götürüldü. Başta ahşap cam olmak üzere kırılabilecek her şey paramparça edildi. Ortalık bir çöp ve moloz alanına döndü. Öfkeli kalabalıklar Vekil Harc'ın evine doğru koştu. Kilitli kapısında birikti. Aralarından birisi gök gürlemesini andıran bir şarkıda diğerlerine öncülük yaptı. ''Lideri getirin, eğer o gelmezse...'' Bu haykırışları tezahürat ve alaycı alkışlar izledi. Adamların bazıları kendini kapattığı evinden çıkması ve sokak halkının tamamının katlandığı haksızlıkları düzeltmesi için büyük babaları Cebelavi'yi çağırmaya konağına yöneldi. Başkaları yumruklarıyla Vekil Harc'ın kapısına vurdu, kapıya yüklendiler. Aralarında çekimser ve saygılı olanları kapıyı yıkmaya yardımcı olmaya teşvik ettiler. Bu kritik anda ailesini oluşturan erkeklerin ve kadınların başında Cebel göründü. Kazandıkları kesin zafer sonrasında azimle ve gururla yürüyorlardı. Kalabalık onlara yol verdi, sevinçle tezahürat yaptı, zılgıt çekti. Ama Cebel onlara sessiz olmalarını işaret etti. Uğultu yavaş yavaş azaldı, yerini sessizliğe bıraktı. Şiddetli rüzgarın ıslıkları tekrar duyulmaya başlandı. Cebel çevresindeki dikkatli yüzlere baktı. ''Sokağımızın halkına selam olsun, şükür olsun.'' Sesler ikinci bir defa yükseldi ve ancak Cebel'in el işaretiyle dindi. ''İşimiz sadece siz sakin bir şekilde dağıldığınızda tamamlanacaktır.'' ''Sokağımızın lideri adalet istiyoruz.'' diye bağırdı bazıları. ''Yolunuz açık olsun.'' dedi Cebel, herkesin açıklıkla duyabileceği bir sesle. ''Cebelavi'nin arzusu yerine getirilecek.'' Cebelavi ile orada durup bakışlarıyla kalabalığa dağılmasını telkin etmeye çalışan oğlu Cebel için bir tezahürat koptu. Kalabalık olduğu yerde kalmak isterdi ama Cebel'in bakışları altında kendilerine oradan ayrılmaktan başka bir şey kalmadığını anlattı. Birer birer dağıldılar, sokak boş kaldı. O noktada Cebel, Vekil Harc'ın evine giderek kapısına vurdu. ''Aç kapıyı, yaşlı Hasanayn!'' diye seslendi. ''Kalabalık, kalabalık!'' diye titredi adamın sesi. ''Burada bizden başka kimse yok.'' Kapı açıldı, ardında ailesiyle Cebel içeri girdi. Terasa giden üstü kapalı geçitten geçtiler. Hüda Hanım'ın karamsar bir yüzle salon kapısının önünde durduğunu gördüler. Efendi eşikte göründü, başı eğikti. Yüzü de o kadar solgundu ki sanki beyaz bir kefene sarılıydı. Onu görünce kendi aralarında fısıldaştılar. ''Korkunç bir haldeyim Cebel!'' diye ağladı Hüda. Cebel hor gördüğünü belli ederek efendiyi işaret etti. ''Eğer bu şerefsiz adamın entrikaları başarıya ulaşsaydı, şu anda hepimiz paramparça cesetlerden başka bir şey olmazdık.'' Buna cevaben Hüda Hanım'ın içini çektiği duyuldu ama bir şey demedi. Cebel gözlerini Vekil Harc'a dikerek sertçe baktı. ''Gücün olmayınca seni koruyacak çete liderlerin, sana kılavuzluk edecek cesaretin veya senin için aracılık edecek şerefin olmayınca nasıl gurursuz duruma düştüğünü görüyorsun.'' ''Ben bir yana çekilip seni sokağımızın halkına bırakacak olsam seni paramparça ederler, ezip geçerler.'' Adam korkuyla sarsıldı. Sanki iki büklüm olup küçüldü ama Hüda Hanım Cebel'e doğru bir adım attı, telaşlı bir şekilde konuştu. ''Senden duymak istediğim tek şey duymaya alıştığım o şefkatli kelimeler. Çok gerginiz, senden merhamet görmeyi bekliyoruz.'' Cebel ne kadar duygulandığını gizlemek için kaşlarını çattı. ''Size olan saygım olmasaydı bu olay bambaşka bir şekilde cereyan ederdi.''
''Bundan hiç şüphem yok Cebel, sen halkını hayal kırıklığına uğratmayan bir insansın.''
Bir damla kan bile akmadan adalet yerine getirilebilseydi ne kadar iyi olurdu dedi Cebel üzüntüyle. Efendi ne kadar zayıf bir durumda olduğunu, sadece kendini düşündüğünü gösteren belli belirsiz bir işaret yaptı. Ne olduysa oldu dedi Hüda Hanım. Şu andan itibaren sizi daha dikkatle dinlediğimizi göreceksiniz. Efendi ne olursa olsun sessizliğini bölmek ister gibiydi. Geçmiş hataları düzeltmek için bir fırsatımız var dedi alçak sesle. Herkes gücünü kaybetmiş bir zorbanın ne durumda olduğunu keşfetmek için ona kulak verdi. Bir miktar sinsi mutluluk, fazlasıyla hoşnutsuzluk ve sonsuz merakla ona baktılar. Efendi ilk söylediklerinden cesaret alarak sözlerine devam etti. ''Bugün Zaklut'un yerini almayı hak ettiğini gösterdin.'' ''Benim cani olmaya hiçbir niyetim yok.'' diye cevap verdi Cebel kaşlarını çatarak. ''Seni koruması için başka birilerini tut. Ben sadece elhamdanların haklarının iade edilmesini istiyorum.'' ''O haklar eksiksiz senindir. İstersen vakfı da yönetebilirsin.'' ''O işi hep istemiştin Cebel.'' dedi Hüda umutla. ''Vakfın tamamı bize ait değil mi?'' diye bağırdı Dabiz elhamdanların arasından. Elhamdanların arasından bir mırıltı yükseldi. Vekil Harç ile karısının beti benzi attı. Cebel abi bana haklarınızı iade etmemi emretti. Başkalarının haklarını gasp etmeyi değil dedi Cebel güçlü ve sert bir sesle. Başkalarının da hakları için mücadele etmeyeceğini kim söylüyor diye sordu Dabiz. Bu beni ilgilendirmez diye onu tersledi Cebel. Zorbalıktan sadece size karşı olduğu zaman nefret ediyorsunuz. ''Evet, sen asil bir insansın Cebel.'' diye heyecanla bağırdı Hüda Hanım. ''Evime geri gelmeni o kadar çok istiyorum ki.'' ''Ben elhamdanlarla beraber yaşayacağım.'' dedi Cebel kararlılıkla. ''Ama sen bundan daha iyisine layıksın.'' ''Hakkımız olanları elde ettikten sonra evleri konak kadar güzel bir hale getireceğiz. Bu büyük babamız Cebel abinin arzusudur.'' Vekil Arş hafif bir tereddütle Cebel'in yüzüne baktı. ''Sokak halkının bugün yaptıkları bizim güvenliğimizi tehdit eder mi?'' diye sordu. ''Sizinle onların arasındakiler beni ilgilendirmez.'' dedi Cebel ilgisizce. ''Eğer akdimize saygı gösterirsen diye araya girdi daha biz, hiçbiri size meydan okumaya cüret etmez.'' ''Haklarınız iade edilecek, şahitlerin önünde yemin ederim.'' dedi heyecanla Vekil Arç. ''Bu akşam bizimle yemek yiyeceksin.'' dedi Hüda umutla. ''Bu bir annenin arzusudur.'' Cebel Vekil Harc'ın evinden gelen bu dostluk beyanının ne kadar önemli olduğunun farkındaydı ve bu isteği geri çeviremedi. ''Arzunuz yerine getirilecek hanımım.'' dedi. 42. Bölüm. Bu olayları izleyen günler elhamdanlar için, daha doğrusu yeni adlarıyla El Cebeller için mutluluk dolu günlerdi. Kahvehaneleri kapılarını açtı, şair Rıdvan bağdaş kurarak rebabının tellerini tıngırdatmaya başladı. Su gibi içki içildi. Kahvehanenin her odasında esrar dumanından oluşan kocaman bulutlar tavan kirişlerine kadar yükseldi. Tamar henna bitkin düşene kadar oynadı. Kidra'yı öldürenin kim olduğunu açıkça söylemekten çekinmediler. Cebel abinin Cebel'le karşılaşma hikayesi hayali bir ışık halesiyle süslendi. Cebel ile Şefika hayatlarının en güzel günlerini yaşıyorlardı. ''Balkitil'in de bizimle yaşaması ne kadar güzel olacak.'' dedi Cebel Şefika'ya. ''Evet.'' dedi. ''Hamileliğinin son aylarına ulaşmış olan Şefika, böylece torunu için hayır duası edebilecek.'' ''Seninle çok mutluyum Şefika.'' dedi Cebel minnettarlıkla. ''Seyyide de elhamdanların arasında kendine iyi bir koca bulacak.'' ''Diğerleri gibi El Cebeller demen gerekir. Sen bu toprakların gördüğü en iyi adamsın.'' Ethem hepimizden daha iyiydi. Cebel gülümsedi. İnsanın şarkı söylemekten başka bir şey yapmayacağı güzel bir hayatı ne kadar çok istemişti. Ama onun o büyük rüyası bizim için gerçek olacak. Dabis'in El Cebellerin arasında sarhoş sarhoş oynadığını gördü. Dabis onun yaklaştığını görünce sopasını coşkuyla salladı. ''Çete lideri olmak istemiyor musun? Ben çete lideri olayım o zaman.'' Elhamdanların arasında çete liderleri olmayacak diye herkesin duyabileceği bir sesle bağırdı Cebel. ''Ama elhamdanlar onlara düşman olacak, insanlara karşı güçlü olmalılar.'' Cebel kahvehaneye yöneldi. Etrafındakiler sarhoşluktan sendeleyerek onu izledi. Cebel çok mutluydu. ''Bu sokaktaki sizler, büyük babamızın en çok sevdiği insanlarsınız.'' dedi onlara. ''Sizler bu sokağın tartışmasız efendilerisiniz. Sevginin, adaletin ve saygının aranızda hüküm sürmesine izin verin. Böylece hiçbir suç işlenmez.'' Elhandanların evlerinden şarkılar ve davul sesleri duyuluyordu. Kutlama şölenlerinden yayılan ışıklar bütün mahalleyi aydınlatıyordu. Bu arada sokağın geri kalan kısmına her zamanki gibi karanlık çökmüştü ve bazı gençler toplanmış, uzaktan Elhandanların mahallesine bakıyorlardı. Derken sokağın daha ağırbaşlı duran bazı sakinleri kahvehaneye geldiler. Burada sıcak bir şekilde karşılandılar. İçeriye buyur edildiler ve kendilerine çay ikram edildi. Cebel bu insanların oraya sadece nezaket ziyareti için gelmediğini anladı. Nitekim gelenlerin en yaşlısı olan zanaati söyledikleriyle onu haklı çıkardı. Cebel, hepimiz tek bir sokağı paylaşıyoruz. Soyumuz tek bir büyük babaya dayanıyor. Sen de bugün bu sokağın efendisi ve en güçlü insanısın. Sadece Elhandanların mahallesinde değil de bütün mahallelerde adalet hüküm sürse daha iyi olur. Cebel bir şey demedi. Diğerlerinin konuya olan ilgisizlikleri de yüzlerinden okunuyordu. Bu sokağın tamamına adalet getirmek senin elinde diye ısrar etti adam. Cebel de halkı da sokağın diğer sakinlerine karşı bugüne kadar hiç ilgi duymamıştı. Zira diğerleri Elhandanların en kötü günlerinde dahi onlara üstünlük taslamışlardı. ''Büyük babam bana kendi halkımı emanet etti.'' Cebel yumuşak bir ifadeyle. ''Ama Cebel o hepimizin büyük babası.'' ''Bu konuyla ilgili farklı görüşler var.'' dedi Hamdan. Sözlerinin etkisini görmek için gelenlerin yüzüne dikkatle baktı ve daha da karamsar göründüklerini gördü. ''Çöldeki o karşılaşmada bizim onunla olan bağımızı teyit etti.'' Bir an zanaati bu konuda farklı görüşler var diyecekmiş gibi oldu ama bunu söyleyemeyecek kadar canı sıkkındı. Cebel'e ''Yoksulluğumuz ve utancımız hoşunuza mı gidiyor?'' diye sordu. ''Hayır,'' dedi Cebel ilgisizce, ''ama bizimle bir ilgisi yok.'' ''Sizinle nasıl ilgisi olmaz?'' diye ısrar etti adam. Cebel bu adamın hangi hakla kendisiyle bu şekilde konuştuğunu düşündü ama öfkelenmedi. Kısmen bu adama karşı yakınlık hissettiğini fark etti. Ama başkalarının, kimdi ki bunlar, uğruna yeni sorunlara karışmayı da uygun görmüyordu. Cevap veren daha bir soldu zanaatiye. ''En kötü zamanımızda bize nasıl davrandığınızı unuttunuz mu?'' diye bağırdı. Adam konuşmadan önce bir an gözlerini yere indirdi. ''Çeteler baştayken kim fikrini söyleyebildi veya duygularını açıkça ilan edebildi ki? Çete liderlerinin başkalarına kendilerinin istediği şekilde davranmayan insanları esirgedi oldu mu hiç?'' Davis bu konudaki şüphelerini göstermek için dudağını küstahça büktü. ''Kim olduğunuzdan dolayı bizi kıskanıyorsunuz. Hep kıskandınız. Çete liderleri olmadan önce bile.'' Zanaati umutsuzluk içinde başını önüne eğdi. ''Allah seni affetsin Davis.'' dedi. ''Cebel intikam duygularıyla size saldırmadığı için şükredin.'' Çelişkili düşünceler arasında bir o yana bir bu yana çekilen Cebel sessizliğe sığındı. Yardım etmek konusunda temkinliydi ama onları alenen reddetmek de istemiyordu. Gelenler Davis'in kızgın sitemleri, Cebel'in meşhum sessizliği ve diğerlerinin de soğuk bakışlarıyla karşı karşıya olduklarının farkındaydılar. Hayal kırıklığı içinde masadan kalktılar, geldikleri gibi gittiler. Davis kaybolmalarını bekledi, sonra sağ yumruğuyla kaba bir hareket yaparak ''Şansınıza küsün, sizi domuzlar!'' diye bağırdı. ''Başkalarının kötü durumundan zevk almak saygınlığımıza yakışmaz.'' diye onu tersledi Cebel. 43. Bölüm. Cebel'in halkının vakıftaki payını aldığı gün unutulmaz bir gündü. Cebel zaferine sahne olan evin avlusuna oturdu ve Elhamdanları çağırdı. Tüm aile bireylerini saydı, parayı aralarında eşit bir şekilde böldü, kendini de herhangi bir ayrıcalığa tabi tutmadı. Belki de Hamdan bu eşitlikten çok memnun değildi ama duygularını dolaylı olarak ifade etti. ''Kendini dolandırmak adaletli değildir.'' dedi Cebel'e. ''İki pay aldım, benimki ve Şefika'nınki.'' dedi Cebel kaşlarını çatarak. Ama sen bu mahallenin önderisin. Bir önder halkını soymamalıdır dedi Cebel herkesin duyabileceği bir sesle. Dabis bir tartışmanın başlamasını sabırsızlıkla bekliyor gibiydi. Cebel Hamdan değil, Hamdan Dabis değil, Dabis de Kabalba değil. Ailemizi efendiler ve köleler diye ayırmak mı istiyorsunuz diye kızgınlıkla itiraz etti Cebel ama Dabis görüşünde ısrarcıydı. Aramızda bir kahvehane sahibi, bir seyyar satıcı, bir de dilenci var. Herkes nasıl eşit olsun? Bu kuşatmaya ilk meydan okuyan bendim ve Kidra tarafından kovalandım. Seni sürgünde ilk bulan bendim. Ondan sonra ilk destekleyen de bendim. Diğer herkes bu konuda çekimserken. Kendini öven insan yalancıdır diye bağırdı giderek öfkelenen Cebel. Allah'ın huzurunda yemin ederim senin gibi insanlar acı çekmeyi hak ediyor. Daha biz tartışmaya devam etmek istiyordu ama Cebel'in gözlerindeki müthiş şiddeti görünce vazgeçti. Başka bir şey söylemeden avludan ayrıldı. O akşam Esrar'dan gözleri kızarmış İdris'in tekkesine gitti, halka yapmış oturan diğerlerine katıldı, Esrar çekti ve sorunlarının üzerinde düşünüp durdu. Oyalanacak bir şey aradığı için Kabal Hay'ı kumar oynamaya davet etti. Üç taş oynadılar. Dabis yarım saatten kısa bir sürede vakıf parasının kendisine düşen payını kaybetti. İdris Esrar nargilesinin suyunu değiştirirken güldü. Kötü talih Dabis, Cebel abi istesin istemesin senin kaderinde yoksul olmak var. Para o kadar kolay kaybedilmez diye omurdandı Dabis. Kaybetmiş olmak uyuşturucunun üzerindeki etkisini yok etmişti. İdris nargilenin içindeki suyun miktarını kontrol etmek için bir nefes çekti sonra da ''Ama kaybettin kardeşim'' dedi. Kabalha paraları özenle düzeltti sonra onları gömleğinin içine sokmak için elini kaldırdı. Ama o anda Dabis onu bir eliyle engellerken bir yandan da parayı iade etmesini işaret etti. ''Bu artık senin paran değil'' diye hırladı Kabalha. ''Bu parada hakkın yok artık.'' ''Bırak o parayı seni pislik.'' İdris onları tedirginlikle seyretti. ''Evimde kavga etmeyin'' dedi. ''Bu pislik beni soymayacak'' diye bağırdı Dabis. Kabalha'nın elini daha sıkıca kavradı. ''Bırak elimi Dabis, ben seni soymadım.'' ''Yani çalışarak mı kazandın demek istiyorsun?'' ''Neden kumar oynamak istedin?'' Dabis ona şiddetli bir tokat attı. ''Paramı ver yoksa kemiklerini kırarım.'' dedi. Kabalha elini aniden geri çekti. Öfkeden çıldıran Dabis de parmağını Kabalha'nın sağ gözüne soktu. Kabalha bir çığlık atarak ayağa fırladı. Elleriyle gözünü kapatırken paraları Dabis'in kucağına düşürdü. Acıyla sendeledi sonra yere çöktü. Şiddetli bir acıyla feryat etmeye başladı. Esrar çekmekte olan diğerleri dönüp ona baktı. Bu arada Dabis de parayı toplayarak gömleğine doldurdu. Derken İdris yanına geldi. Dehşete kapılmıştı. ''Gözünü çıkarmışsın'' dedi. Dabis bir an korktu sonra aniden yerinden kalkıp oradan ayrıldı. Cebel etrafı Elhamdan erkekleriyle çevrili olarak zaferine sahne olan avlunun ortasında duruyordu. Gözleri kısılmış ağzının kenarı öfkeden gerilmişti. Bir gözü bandajlı Kabalha yere çökmüştü. Dabis de Cebel'in öfkesine sessizlik ve korku içinde katlanıyordu. Hamdan Cebel'in öfkesini dindirmek için onunla yumuşak bir sesle konuştu. Dabis parayı Kabalha'ya iade edecek. ''Ona önce gözünü iade etsin.'' diye avazı çıktığı kadar bağırdı Cebel. Kabalha ağlıyordu. ''Gözünün görmesini sağlamak mümkün olsaydı keşke.'' dedi şair Rıdvan kederle. Cebel'in yüzü gürleyen, şimşekler çakan gökyüzü kadar karanlıktı. Ama kaybedilen göz karşılığında göz almak mümkün. Dabis endişeyle Cebel'in yüzüne baktı. Parayı Hamdan'a verdi. ''Öfkeden aklımı kaybetmiştim. Onun canını acıtmak istemedim.'' Cebel Dabis'in yüzüne uzun uzun baktı. Gazap içinde sonra korkunç bir sesle konuştu. ''Göze göz, suç işleyen kaybeder.'' Herkes hayretle bakıştı. Cebel bugünkü kadar kızgın olmamıştı hiç. Ayrıcalıklı evinden ayrıldığı günkü öfkesi veya Kidra'yı öldürdüğü günkü galeyanı gibi bazı olaylarda öfkesinin gücü kanıtlanmıştı. Öfkesi gerçekten uç noktalara ulaşabiliyordu ve öfkeli olduğu zaman hiçbir şey onu amacına ulaşmaktan vazgeçiremiyordu. Hamdan konuşmak üzereydi ama önce Cebel konuştu. Cebel abi sizi birbirinizle kavga edin diye seçmedi. Hayatımız ya düzene ya da herkesi ortadan kaldıracak olan karmaşaya dayalı olacak. Sen de bunun için gözünü kaybedeceksin Davis. Davis müthiş bir korkuya kapıldı. Kimse bana elini süremez. Gerekirse hepinizle mücadele ederim diye bağırdı. Cebel vahşi bir boğa gibi Davis'e saldırdı. Yüzüne o kadar şiddetli bir yumruk attı ki Davis yere düşüp hareketsiz kaldı. Cebel onu yerden baygın bir şekilde kaldırdı. Arkasına geçerek kollarını ve göğsünü kavradı. Kabalha'ya döndü. Ayağa kalk ve hakkını ara diye ona emretti. Kabalha ayağa kalktı ama kararsızlık içinde bekledi. Davis'in evinden çığlıklar duyuluyordu. Cebel Kabalha'ya sert sert baktı ve bağırdı. ''Yaklaş yoksa seni canlı canlı gömerim.'' Kabalha Davis'e yaklaştı. Parmağını sağ gözüne sokarak gözünü çıkardı. Herkes buna tanık oldu. Davis'in evinden gelen çığlıklar daha tizleşti. İdris ile Ali Favanis gibi Davis'in bazı dostları ağlamaya başladı. ''Sizi korkaklar, sizi kötü kalpli insanlar.'' diye bağırdı Cebel. ''Allah şahidimdir, çetelerden nefret etmenizin tek nedeni size karşı olmalarıydı.'' En ufak bir güce sahip olduğunuz zaman başkalarını taciz etmekten veya onlara saldırmaktan hiç çekinmiyorsunuz. İçinizde ta derinlerde gizlenen şeytanlardan kurtulmanız için tek çare onları merhametsizce bastırmanızdır. Ya düzen ya da karmaşa. Cebel Davis'i dostlarına bırakarak oradan ayrıldı. Bu olay herkesi çok etkiledi. Bu olaydan önce Cebel çok sevilen bir önderdi. Halkı onu ne unvan ne de çetelerin sağladığı menfaatleri isteyen bir çete lideri olarak görüyordu. Şimdi ise herkes ondan çekiniyor ve korkuyordu. İnsanlar onun acımasızlığından, zulmünden söz ediyordu. Ama daima bu söylenenlere karşı çıkan ve Cebel'in acımasızlığının ardında yatan başka yönleri, örneğin incinmiş insanlara gösterdiği merhameti, elhamdanların arasında hukuku, adaleti ve kardeşliği koruma altına alacak bir düzeni sağlama konusundaki hakiki arzusunu hatırlatan başkaları oluyordu. Cebel'in her gün söylediği ve yaptığı şeyler bu görüşü destekliyordu. Böylece Cebel'den nefret edenler bile ondan hoşlanmaya, ondan korkanlar ona inanmaya, ondan uzaklaşanlar ona yaklaşmaya başladı. Ve herkes Cebel'in kurduğu düzeni titiz bir şekilde korumaya koyuldu. Bu düzene itaat etti. Cebel'in devrinde dürüstlük ve güvenlik hüküm sürdü. Cebel yolundan asla sapmadan bu dünyadan ayrılana kadar halkının arasında adaleti ve düzeni temsil etti. Bu Cebel'in hikayesidir. Sokağımızda zulme ilk başkaldıran oydu ve kendini konağına kapatan Cebel abiyle karşılaşma onuruna erişen ilk kişi o oldu. O kadar büyük bir kudrete erişti ki hiç kimse onunla rekabet edemedi. Kendini zorbalıktan, çetecilikten, haraç kesmek ve uyuşturucu ticareti vasıtasıyla elde edilen zenginlikten uzak tuttu. Halkına adalet, güç ve düzen konusunda örnek teşkil etti. Sokağımızdaki başka insanlarla ilgilenmediği doğrudur. Belki de halkının yaptığı gibi onları gizliden gizliye küçümsedi ya da hor gördü. Ama onlara hiçbir zaman haksızlık etmedi, zarar da vermedi. Herkes tarafından örnek alındı. Sokağımızın baş hastalığı olan unutkanlık olmasa bu iyi örnekler boşa gitmezdi. Ama unutkanlık sokağımızın vebası gibidir. 17. ayrımın sonu. Sayfa 174.